Ayrım 20.
Kendisi kusursuz bir evlatmış gibi annesinin tehlike anında yanından uzaklaşması nimeti müteessir etmemiş değildi. Asırlardan ve asırlardan beri kaç imparatorluğun zulüm ve istibdadına karşı dedikodular yapıp avunmuş, hatta o zulüm ve istibdatları dedikodularıyla çürütmüş olan İstanbul, icat ettiği ve dinlediği bu dedikoduların en meraklıları ve heyecanlılarıyla çalkalanmakta idi. Abdülhamit Han'ın büyük dostu Almanya İmparatoru'nun Korfu Adası'ndaki malikanesine iltica etmek üzere çoktan İstanbul'dan ayrılmış bulunduğu ve son cuma selamlığına sadece kendisine benzeyen ve esasen kendi yerine selamlığa çok kerede çıkan bir adamın çıkmış bulunduğu havadisi dillerde dolaşıyordu. 47. Bükelam Meclisi bir kere daha toplanmıştı. Ve Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinden devralınmış yaşlılara onlardan da ihtiyar bir iki kişinin ilavesiyle teşekkül etmiş bulunan bu heyetin içinde tek beyaz tel karışmayan saç ve bıyıkları, tek buruşu olmayan yüzü ve dimdik vücudu ile şefik üst tarafında oturan kırlaşmış saç ve bıyıklı ve kıyafeti daima biraz ziyadece itinalı Hariciye Nazırı Rifat Paşa'nın geçen kabinede haiz bulunmuş olduğu sıfatı, heyetin en genci olmak sıfatını pek uzak ve inanılması güç bir hatıraya benzetiyor. Bu paşalar beyler arasında adeta hiçbir hakkı yokken pek büyük bir saygısızlık olarak oturmuş hissini veriyordu. Şeyhülislam Mehmet Ziyaeddin Efendi başta olmak üzere 2-3 uzvu hiç ağız açmayan heyetin müzakerelerini başının durmaksızın sallanmasına rağmen daima pek vakur bir manzara arz eden Sadrazam Tevfik Paşa açtı ve mutadı veçiyle sözü uzatmaksızın, fakat temas ettiği bahis ve mevzuların ana hatlarını daima isabetle teşrih ettikten sonra Adana'daki vaziyet üzerinde durdu. Orada Türklerle Ermeniler arasındaki karşılıklı kıtal tamamen bastırılmış, Erzurum'da patlamak istidadını arz etmiş olan irtica teşebbüsü de akim bırakılmıştı. Tekmil memlekette sükun ve asayiş hüküm sürüyordu. İstanbul'da da vaziyet fiilen tamamıyla sakindi. Bütün gözler Rumeli ordusunun İstanbul üzerine yürüyüşünü takip için bu tarafa aynı noktaya çevrilmiş bulunuyordu. Gelen bu kuvvet İstanbul'daki askeri kıyamın tamamıyla irtica tertibi bir hareket olduğunda ısrar ederek müsebbiblerini cezalandırmak üzere İstanbul'a gireceğini ilan ediyordu. Bu ısrar ve inat vaziyette bir takım değişmeler usule getirmişti. Çünkü kıyamı ilk 2-3 gün tamamıyla meşru bir hareket şeklinde kabul ettirmek gayretinde hükümeti geride bırakarak, hatta bu hareketin vukuundan dolayı adeta Allah'a şükürlerle dolu beyannameler çıkartmış ve bazı azası ile birlikte kaçmak ıstıratında kalmış olan reisini derhal unutmuş görünen Mebusan heyeti artık hükümeti bırakmış, mebuslarla beraber padişah tarafından mansup olan ayanda Ayastefanos'a gitmişti. Bu iki heyet Sultan Hamit'in başkatibi ve 7 kere sadrazamı Sait Paşa'nın reisliği altında orada meclisi milli halinde ve mukadderatlarını Selanik'ten gelen ordu ile birleştirerek toplanmaya başlamışlardı. İstanbul'daki ordu ile Selanik'ten gelmiş kuvvetler arasında bir mücadele takdirinde Bulgarların arkadan vurmaları ihtimalini önlemek üzere de bizzat Zat-ı Hazreti Padişahı'nın ishar ettikleri arzuya uyularak Bulgarlarla kalmış bir takım pürüzler düzeltilmişti ve Bulgaristan'ın müstakil bir krallık olduğunu tasdike ait son muameleler heyetin tasvibine arz ediliyordu. Tevfik Paşa bir kere padişahın ismini zikrettikten sonra bahsi onun vaziyetini teşrihe getirdi. Hükümdarın ecnebi himayesi istemiş olduğuna dair Ayastefanos'taki orduda çıkan şayialar hakikate tamamıyla zıt ve sadece birer iftira idi. Sultan Abdülhamit Han yardım istemek şöyle dursun, Rusya İmparatoru namına sefir tarafından bildirilen himaye teklifini de reddeylemişti. Etrafında kendisini müdafaaya hazır bulunan kuvvetlere, tüfekçilerine ve bütün ikinci fırkaya, tekmil birinci orduya, Selanik'ten gelen kuvvet şehre girdiği takdirde katiyen mukavemet etmeyerek silahlarını teslim etmelerini tebliğ ettirmişti. Bunları söyledikten sonra Tevfik Paşa bir an durdu. Bütün aza üzerinde fersizce gözlerini dolaştırarak onları şimdi vereceği hepsinden mühim haberi dikkat ve ehemmiyetle dinlemeye bu suretle davet ettikten sonra başının sallanması artık azami bir hadde varmış bulunarak ilave etti. Şimdi huzuru Hümayun'dan geliyorum. Zat-ı Hazreti Padişahi eğer tahttan çekilmeleri iki ordu arasında bir çarpışmayı men edecek ve kan dökülmemeyi temin edecekse makamı Hümayunlarından feragat etmeye hazır bulunduklarını beyan buyurdular ve Keyfiyet'in hareket ordusu kumandanlığına tebliğini emrettiler. Tevfik Paşa hükümdardan büyük bir saygı ile hatta belki muhabbetle, takdirle fakat onun şahsında bir hükümdar sıfatını tanımakla beraber bu sıfatı adeta şimdiden maziye mal ederek herhalde kendisini meclis-i vükelaya riyaset ettiren şey cebinde onun mührünün bulunuşu değilmiş gibi bahsetmişti. Konuşmasında Sultan Hamid adeta bir başka zaman veya diyarın hükümdarıymış zannını veren bir hal ve eda vardı. Fakat Şeyhülislam'la nazırlar buna dikkat etmeden bir an samimi bir rikkat içinde kaldılar. Ve bu rikkat sadece aksakallılarda kalmadı. Türk mekteplerinde yetişip tamamıyla Türkleşmiş olan Rum nazır Mauro Cordato Efendi'yi 30 senedir Avrupa'da yaşamaktan ve bir Rus kadını ile evli bulunmaktan Türkçeyi ecnebi şivesiyle konuşacak hale gelmiş olan Hariciye Nazırı Rifat Paşa'yı Şahabettin Paşa'nın konağına iç güveye girinceye kadar Sultan Hamid'i zalimlerin zalimi bilmiş olan Şefik Bey'i de sardıktan sonra pek koyu Ermeni olan Ticaret ve Nafia Nazırı Kapril Nora Donkian Efendi'ye bile bir an geldi. Bir iki ihtiyar nazırın ise gözleri yaşarmıştı. Çünkü 33 senelik saltanatının bütün suçları ve bilhassa cehaletiyle vehminin mahsulü bulunan seyyiatı yanında Sultan Hamid'in büyük hasenatı da yok değildi. 31 Mart günü bazı ümitlere kapılıp şahsi idaresinin yine adet edeceğini ummuş olsa bile yeminine sadık kalarak meşrutiyet aleyhinde bir harekete girişmemişti ve Selanik'ten gelen kuvvetleri dağıtacak kudrete hala sahip bulunmasına rağmen işte kendiliğinden çekilmek teklifinde bulunuyor, şahsının emniyeti için herhangi bir ecnebi müdahalesini değil istemeyi fakat kabul etmeyi de hatır ve hayalinden geçirmiyordu. Lakin düne kadar koyu iddiatçı olan Şefik Bey ile komitecilerinin Sultan Hamid'i can düşmanı bildikleri bir ırka mensup, bununla da müftehir olan Kapril Efendi'ye bile gelen bu rikkat birdenbire yok oldu. Artık iki ayakları çukura girmiş olan pek ihtiyar vezir ve müşirler, Ethem ve Hasan Fehmi Paşalara kadar bütün bu heyet azaları birden şahıslarını düşündüler ve tabii ve muhakkak ölümden makamlarını 5-10 yıl değil, 1-2 yıl değil, belki ancak 3-4 ay koruyabilecekleri halde o derecede ihtiyarlamış ve çökmüş bulunmalarına rağmen hareket ordusunun Ayas Stefanos'tan gelen nefeslerini bu Babali salonunun 4 duvarı arasında duyarak Sultan Hamid'i müdafaa için, tahtta kalmasını hareket ordusu nezdinde müdafaa için tek söz söylemediler. Tevfik Paşa bütün vazifesini ifa etmiş, Sultan Hamid'e karşı bütün borcunu ödemiş bulunmak emniyeti içinde sözü imza bekleyen bazı günlük işlere nakletti. Bunlar üzerinde de konuşulduktan sonra Bulgaristan'ın istiklalini tasdik mazbatası başta gelmek üzere bazı kararlar ağır ağır, bir kısmı biraz titreyen ellerle, kalemi biraz güç tutan sızılı parmaklarla imzalandı. Heyetin dağılmasından sonra sadrazam odasına geçen Tevfik Paşa yanında alıkoyduğu Şefik'e bazı talimat verdi. Bu talimat, "Aman İstanbul'un ve vilayetlerin asayişine elinizden geldiği kadar dikkat ediniz" sözleriyle hülasa edilebilirdi. Şefik sadrazamın odasından kendi makamına döndü ve mektupçusu kendisine yeni gelmiş telgrafları yığın halinde getirdi. Bunlar evvelce gelenlerin o derecede eşi şeylerdi ki hepsini aynı elin yazmış olduğuna yemin edilebilirdi. En uzak yerlere kadar her taraftan, İşkodra'dan, Hopa ve Hudeydi'ye kadar uzanan imparatorluğun her tarafından geliyorlar ve 31 Mart üzerine teşekkül eden kabinenin bir irtica darbesi mahsulü bulunduğunu haykırarak meşrutiyeti iade etmek ve işlenmiş cinayetlerin müsebbiplerini cezalandırmak üzere bütün memleketin elde silah akın etmek üzere bulunduğunu haber veriyorlardı. Bu akın ne zaman başlayacaktı ve değil Yemen vilayetinin, Teaz ve Trablusgarp vilayetinin Fizan sancaklarında fakat Beyrut veya Konya vilayetlerinin sahil kazalarında toplanmış kuvvetler İstanbul üzerine yürümek üzere yola ne zaman çıkacak, İstanbul önüne hangi tarihte varacaklardı? telgraflar çekip mercilerine ateşli hakaretler savurarak hürriyetperverliklerini ve meşrutiyetperverliklerini ispat etmiş olan bütün bu yerlere yeniden aynı teminatla dolu telgrafların çekilmesini Şefik Kırsakalı'yla hemen hemen babası hissini veren mektupçusuna 3-5 günlük nezaretinde birden gelivermiş fazla ve karlı edasıyla emretti. Sadrazam bu teskin ve tatmin telgraflarının lisanını demin biraz daha tadil ettirmiş bulunuyordu. 31 Mart hadisesinin şeriat ve meşrutiyet icaplarına tamamıyla muvafık bir hareket olduğunu bildiren ilk telgrafların müsveddesi değişe değişe, şimdi 31 Mart'ın hamdolsun tamamıyla bastırılarak hükümetin mübeccel ve mukaddes meşrutiyetin bütün hükümlerine muvafık bir şekilde vazifelerini ifa etmekte bulunduğu temin ediliyordu ve şeriatın adını ağzına almayan Baba Ali, artık saltanat makamının mevcut ve hala 2. Abdülhamit tarafından meşgul bulunduğuna dair tek söz söylememeyi, bu ciheti de meskut geçmeyi tercih ediyordu. Bu telgrafların çekilmesini de emrettikten sonra hayli geç bir saatte arabasıyla simsiyah yollardan geçerek Şefik konağa döndü ve yemekten sonra baş başa kaldıkları zaman karısına Sultanahmet'ten gelerek sadrazam tarafından bildirilen çekilme teklifini haber verdi. O bu teklifin sözde kalmamasını ve hareket ordusuna karşı Sultanahmet'i çekilmeye kabine mecbur etmiş gibi bir vaziyet alınmasına taraftardı. Bu hususta Nimet'in reyini de sordu. 48. Kocasının verdiği izahatı Nimet Hanım hiç ağzını açmaksızın dinlemişti. O sözlerini bitirince babasının yıllarca dinlenmiş derslerinden sonra bir yeni devir nazırının ta yanı başında adeta onun müsteşarı halinde birkaç gün, fakat ne yüklü birkaç gün, geçirmiş olmaktan husule gelen bir olgunlukla konuştu. Sultanahmet'in taht ve tacı bırakması memleket için ve bizim kendi şahsımız için bir felakettir. Evvela memleket için bir felakettir. Çünkü bütün hayatı mahpus geçmiş olan Reşat Efendi artık tamamıyla aptallaşmış bir biçare ihtiyardır. Bunda herkes müttefik. Padişahlığı laf halinde kalacak. Kendisi cemiyetin elinde bir oyuncak, bir kukla olacaktır. İttihat ve Terakki'nin mutlak hakimiyetine tahammül edemeyecek olan unsurlar da yer yer isyan çıkaracaklar. Bu isyanlar neticesinde memleketin ne hale geleceğini söylemeye ise lüzum yok. Padişahın çekilmesi bizim için de bir felaket olacak demiştim. Çünkü İttihatçılar şimdi sana diş biliyorlar. 31 Mart'tan evvel düşman olmuşlardı. Tevfik Paşa kabinesinin dahiliye nazırını ise elbette hiç affetmeyeceklerdir. Siyasi hayatın son bulacağı gibi kinlere kurban gitmeklik de mümkündür. İsmail Mahir Paşa ve Hasan Fehmi misalleri ortada. Şefik memleketi tehdit eden karanlık istikbal üzerinde durmayarak sırf şahsı için karısının ileri sürdüğü ihtimallerle alakadar oldu. Kendisi vaziyetini bu derecelerde kötü görmüyordu. Kabine bugün padişahla münasebetlerini kesmiş gibi, onu yıldızda mukadderatına terk etmiş gibi bir yol seçmişti ve sonuna kadar bu yolu takip edecekti. Eğer Rum elinden gelen kuvvet İstanbul'a girer ve padişahtan emir alarak harekete geçecek bir kuvvetin mukavemetiyle karşılaşırsa, kabine iki taraf arasındaki bu mücadeleye karışmayacak, elindeki kudreti ve imkanları sade İstanbul'da ve taşralarda siviller arasında sükunun muhafazası için kullanacaktı. Sultanahmet tahttan çekilir ve veliaht padişah olursa, kabine bu muvaffakiyetin büyük bir hissesini kendisine mal ederek mevkiini bile belki muhafaza ederdi. Fakat padişah son dakikada mukavemette karar verir ve bu mukavemet sonunda mağlup düşerse, tarafsız kalmış olan sadrazam sadarete getirilmeden önce tayin edilmiş olduğu Londra'ya gitmek ümidini besliyordu. Öteki nazırlar ise mevkilerinde şayet kalmazlarsa birer eski nazır sıfatıyla başka vazifelere tayin edilirler, ayan iseler oraya gidip gelirler, nihayet konaklarında, köşklerinde otururlardı. Nimet başını sallayarak dedi ki, olabilir, bütün bu kıdemli paşalar ve beyefendiler sorgu ve sualsiz aynı mevkilerde kalır yahut hemen aynı derecede şerefli ve ehemmiyetli olan başka mevkilere, makamlara geçerler. Fakat bu kabinede cemiyetin saflarından ayrılarak hükümete gelmiş olan bir sen varsın. Kendilerinin öteye beriye sinmiş ve adeta kelleleri mezada çıkmış bulunduğu bir sırada senin nazırlık elde etmeni eski arkadaşların hiç affederler mi? Şefik'i birdenbire endişeler sarmıştı. Şu halde ne yapayım, derhal istifa etsem diye sordu. İstifa? Hatta sonra da İttihatçılara iltihak, öyle mi? Evet. Bana bunun için vakit gecikmiş görünüyor. 3-4 gün evvel manası, kıymeti olabilirdi. Ama şimdi... Nimet Hanım ayağa kalkmıştı. Elleri arkasında, başı eğik, salonun bir ucundan öbür ucuna kadar gidip gelmeye koyuldu. Düşüncelere dalmıştı. Ve erkek, memleketin, bu cesim imparatorluğun sükun ve asayişi kendisinden beklenen şahsiyet, bütün siyasi hayatının belki en nazik ve mühim noktasında bulunduğunu hissediyor, fakat kendi kendine hiçbir karar alamayarak derin bir uyuşukluk içinde bekliyordu. Etini isteyerek kendisine eti için bağlandığı kadının kaç zamandır zeka ve iradesine esir, onun ağzından çıkacak sözü, hükmü bekliyordu. Bu gidip gelmeler arasında bir karara varınca Nimet dolaşmasına son verdi. Geldi ve kocasının önünde durup iki elini onun omuzlarına dayadı. İttihatçılara dönmek için vakit geçtir diye tekrar ettikten sonra da ilave etti. Vakit geç olmasa bile bu bir köşede sessiz yaşayabilmekten başka bir şey temin etmeyecektir. Bulundukları büyük ve eşyası bütün odaların mefruşatı gibi fazla iri ve fazla yaldızlı. Odada bir dakika sükut hüküm sürdükten sonra Nimet yine konuşarak sordu. Memleketin her tarafında hasıl olduğu iddia edilen galeyan İstanbul için bir tehlike midir? Şefik cevap verdi. İstanbul'u tehdit edecek kuvvet ancak Rumeli'nden kalkıp gelmiş olan kuvvettir. Ötekiler sadece sözdür. Bilahare eğer Rumeli'nden gelenler muzaffer olurlarsa... Biz de size yardıma hazırlandık. Padişahın mukavemete cesaret etmemesinde bunun hissesi çok oldu diyebilmek için girişilmiş tertipler. İşte o kadar. Peki Rumeli'nden gelen ve İstanbul'u tehdit eden bu kuvvete Sultanahmet hala hakim olabilir mi? Bütün hassa ordusu elindedir. Hatta kolaylıkla İstanbul'a da sokmaksızın Rumeli'nin kuvvetini bozguna uğratabilir. İkinci ordu Selanik'ten gelen kuvveti desteklese de mi? İkinci ordu henüz bir taraftır. İstanbul mukavemet kararında bulunduğunu ve bu mukavemeti padişahı müdafaa uğrunda yapacağı açıkça ilan ederse, ikinci ordu Selanik'le manastırın yolladıkları kuvveti katiyen tutmayacaktır. İkinci ordu 10 Temmuz'dan sonra Sultanahmet'in esir haline girdiğini sanarak galeyan etmiş olan ordudur. Yani Sultanahmet mukavemet ederse tam bir iktidara sahip bir halde tahtında kalacaktır. Ancak mukavemet etmezse, İstanbul işgal edildikten sonra çekilmek veya hal edilmek tehlikesine maruzdur. Eskikinler büsbütün alevlenmiş olduğuna göre her felakete uğratılması da mümkündür. Fakat sadrazam kendisine adeta ihanet ederek bunları söylemiyorsa, etrafında vaziyeti bütün açıklığıyla kendisine anlatacak bir adamı yok mu? Tüfekçileri, Bendegan'ı hep müracaat etmişler. Sen hepimizi bugün için yıllarca besledin. Emret, uğrunda kanımızı dökelim demişler. Fakat o razı olmamış. Ben meşrutiyete sadakat yeminimi bozmadım. Masumum, bana dokunmazlar diyerek reddetmiş. Adamlarına da ümitsizlik geldiği için çoğu yıldızdan ayrılmış. Nimet'in nemlenen gözleri birden gazapla parladı. Güzel. Fakat Ayastefanos'a erişmiş bulunan bu ordu yarın İstanbul'a girerse vazifelerini yapmak istemiş olan adamlarını Rumeli'nden gelenler dar ağaçlarına çekeceklerdir. Sultanahmet'in uğruna o adamlar hayatlarını yine vermiş fakat şerefsizce zelilane vermiş olacaklar. Genç kadın bir an durdu. Sonra gözlerinde mukavemet edilmez bir ışıkla kelimeleri gayet ağır ağır telaffuz ederek şunları söyledi.